Ayrım 8. 14. Bölüm. Pazartesi sabahı Anna Hames gizlice apartman dairesinden çıktı ve Rivgoşa'ya gitmek için bir taksiye bindi. Rivgoşa, Sen Nehri üzerindeki İldosit'te bulunan Notre Dame Katedrali'nin tam karşıya alındığında nehrin sol tarafında kalan bölgedir, sol yakadır. Odeon kavşağının çevresinde tıp kitapları satan birçok kitapçı olduğunu hatırlıyordu. Bu kitapçılardan birinde beyin biyopsileri hakkında bilgi edinmek için psikiyatri ve nöroşiroloji kitaplarını karıştırdı. Ekerman'ın söylediği kelime hala kulaklarında çınlıyordu. Stereotaksit biyopsi. Bu yöntem üzerine birçok fotoğraf ve ayrıntılı bir tanım bulmakta zorluk çekmedi. Hastaların tıraşlanmış, kare bir armatür arasına sıkıştırılmış kafalarını gördü. Küp biçimindeki metal bir alet de hastanın şakaklarına vidalarla tutturulmuştu. Çerçevenin tam üstünde bir matkap, gerçek bir delgi vardı. Fotoğraflarla cerrahi operasyonun her aşamasını izledi. Matkap ucu kemikte bir delik açıyordu. Skalpel, yani cerrahi müdahalelerde diseksiyonda kullanılan bir tür bisturi, delikten içeriye giriyor ve duramateri, beyni örten sert zarı geçiyordu. Sonra içi boş iğne beyne sokuluyordu. Fotoğrafların birinde cerrah sondasını çıkardığı sırada beynin pembemsi rengi bile fark ediliyordu. Bunun haricinde her şeyi kabul edebilirdi. Anna kararını vermişti. Teşhiste yanlışlık olmalıydı. Ona bir alternatif, farklı bir tedavi önerecek bir ikinci uzmana danışmalıydı. Hem de hiç gecikmeden. Saint-Germain bulvarında bir kafeye kendini attı. Bodrum katındaki telefon kabinine daldı ve rehberin sayfalarını karıştırmaya başladı. Birkaç başarısız denemeden, kimi doktorların telefonu cevap vermiyordu, kimilerinin de bütün randevu saatleri doluydu. Sonra nihayet Mathilde Wilkrow adında bir psikiyatr ve psikanalist buldu. En müsait durumda olan oydu. Kadının sesi kalındı ama ses tonunda bir yumuşaklık, bir muziplik vardı. Anna kısaca bellek sorunlarını anlattı ve ısrarla durumun acil olduğunu, derhal görüşmek istediğini söyledi. Psikiyatr onu hemen görmeyi kabul etti. Muayenehanesi Pantheon yukarısında Odeon'a 5 dakika mesafedeydi. Şimdi Anna, hepsi Versailles şatosundan çıkmışa benzeyen parlak ve oymalı eski mobilyalarla dekore edilmiş küçük bir salonda sabırla bekliyordu. Odada tek başınaydı, duvarları süsleyen çerçevelenmiş fotoğraflara bakıyordu. En aykırı sporda kazanılmış başarıları gösteren fotoğraflar. Fotoğrafların birinde yamaç paraşütüyle dağdan süzülerek inen biri görülüyordu. Diğerinde kapüşonlu bir dağcı buzdan bir duvara tırmanıyordu. Bir başka karede sadece göz yerleri açık bir başlık takmış ve kayak elbisesi giymiş biri dürbünlü tüfeğiyle nişan alıyordu. Gençlik yıllarında kazandığım bazı başarılar. Anna sesin geldiği tarafa döndü. Mathilde Wilkrow geniş omuzlu, uzun boylu, ışıl ışıl gülümseyen bir kadındı. Kolları tayyörünün ceketinden neredeyse yakışıksız bir biçimde dışarıya çıkmıştı. Bacakları uzun ve çok kaslıydı. Sanki birer kuvvet eğrisi çiziyorlardı. 40 ila 50 yaşları arasında olmalı diye bir tahminde bulundu Anna. Kadının göz kapakları sarkmış, gözlerinin çevresinde kırışıklıklar oluşmuştu. Ama bu atletik yapılı kadının yaş konusunu dert ettiği söylenemezdi. Onun için önemli olan enerjiydi. Bunun yıllarla değil, kilojülle bir ilgisi vardı. Psikiyatr Anna'yı daldığı düşüncelerden uyandırdı. Buradan. Ofisi daha çok bir bekleme salonunu andırıyordu. Ahşap, mermer, altın sarısı renkler. Anna bu kadının gerçeğinin bu değerli dekorasyonda değil, başarılarını gösteren fotoğraflarda saklı olduğunu anlamıştı. Ateş rengi çalışma masasının iki yanına karşılıklı olarak oturdular. Doktor bir dolma kalem aldı ve kareli bir blok nota alışıldık bilgileri yazmaya başladı. İsim, yaş, adres. Anna kimliği konusunda yalan söylemek istedi ama dürüst davranacağına, açık sözlü olacağına dair kendine söz vermişti. Soruları cevaplarken hala psikiyatrı inceliyordu. Onun göz kamaştırıcı, gösterişli, neredeyse Amerikanvari tavırları Anna'yı etkilemişti. Kestane rengi saçları omuzlarına dökülüyordu. Geniş ve düzenli yüz hatları, tüm bakışları cezbeden, şehvetli, ateş kırmızısı dudakları vardı. Şeker ve enerji dolu bir meyve püresini andırıyordu. Ama bu kadın onda güven uyandırıyordu. "Evet, şikayetiniz nedir?" diye sordu. Anna kısaca izah etmeye çalıştı. Bellek zayıflığı. Ne tür bir zayıflık? Tanıdığım, bildiğim yüzleri artık tanıyamıyorum. Tüm tanıdık yüzlerimi. Özellikle de kocamın yüzünü. Daha açık olun, onu artık hiç tanıyamıyor musunuz? Yani hiç mi? Hayır, bu durum çok kısa sürüyor. Bir an kocamın yüzü bana hiçbir çağrışım yapmıyor. Tam bir yabancı oluyor. Sonra tık, her şey düzeliyor. Bugüne kadar bu kara delikler en fazla bir saniye sürüyordu. Ama bana gitgide daha uzun gelmeye başladı. Matilde önündeki sayfaya dolma kaleminin ucuyla hafif hafif vuruyordu. Parlak, siyah renkli bir Mont Blanc'dı. Anna, psikiyatrın sezdirmeden ayakkabılarını çıkarmış olduğunu fark etti. Hepsi bu mu? Anna tereddüt etti. Bazen de tam tersi oluyor. Tam tersi mi? Bana yabancı olan yüzleri tanıyormuşum gibi bir hisse kapılıyorum. Bana bir örnek verebilir misiniz? Bu özellikle bir iş için geçerli bir adam. Yaklaşık bir aydır Faubourg Saint-Honoré sokağındaki çikolata evinde çalışıyorum. Düzenli olarak dükkana uğrayan bir müşteri var. 40 yaşlarında bir adam. Dükkana her gelişinde ona karşı bir yakınlık hissediyorum. Daha doğrusu bana tanıdık geliyor ama kimliği asla belleğimde aydınlığa kavuşmuyor. Peki o ne diyor? Hiç. Aslında ben hep tezgahın arkasından görüyorum onu. Masanın altında psikiyatr siyah çoraplarının içinde ayak parmaklarını oynatıyordu. Tavırlarında afacan, eğlenen bir hal vardı. Özetleyecek olursak, tanımanız gereken insanları tanımıyorsunuz ama tanımadığınız insanları tanıdığınızı zannediyorsunuz. Değil mi? Son heceleri tuhaf bir şekilde uzatmıştı. Bir violonselin titreşen sesi gibi. Durum bu şekilde özetlenebilir, evet. Gözlük takmayı denediniz mi? Anna birden büyük bir öfkeye kapıldı. Yüzüne ateş bastığını hissetti. Hastalığıyla nasıl alay edilebilirdi? Çantasını alarak ayağa kalktı. Matilde Vigro içten bir hareketle onu durdurdu. Özür dilerim, sadece bir şakaydı, aptalca bir şaka. Oturun lütfen. Anna olduğu yerde kaldı. Kadının kırmızı gülümsemesi onu bir hale gibi sardı. Direnci yok oldu. Kendini koltuğa bıraktı. Psikiyatr da oturdu ve yeniden konuya döndü. Devam edelim lütfen. Başka yüzler karşısında da arada sırada da olsa bu tür rahatsızlıklar hissediyor musunuz? Şunu söylemek istiyorum. Her gün sokakta, umuma açık yerlerde rastladığınız insanlar karşısında da oluyor mu? Evet, ama bu başka bir duygu. Ben bazı halüsinasyonlar görüyorum. Otobüste, akşam yemeklerinde, herhangi bir yerde. Yüzler bulanıklaşıyor, tuhaf biçimler alıyor, korkunç masklara dönüşüyor. İnsanların yüzüne bakmaya cesaret edemiyorum. Artık evden çıkmaya bile korkuyorum. Kaç yaşındasınız? 31. Ne kadar zamandan beri bu tür şikayetleriniz var? Yaklaşık 1,5 aydır. Bunların yanında fiziksel rahatsızlıklar da oluyor mu? Hayır. Ama evet, özellikle de iç sıkıntısı. Titremeler, vücudum ağırlaşıyor, kollarım bacaklarım uyuşuyor, bazen de boğulacak gibi oluyorum. Son seferinde de burnum kanadı. Ama genel olarak sağlık durumunuz iyi, değil mi? Mükemmel, bir şikayetim yok. Psikiyatr bir süre not aldı, blok notuna yazıyordu. Başka bellek rahatsızlıkları da çekiyor musunuz? Mesela geçmişinizle veya geçmişinizin bazı bölümleriyle ilgili olarak. Anna bir süre düşündü ve cevap verdi. Evet, bazı anılarım netliğini yitiriyor. Uzakta kalmış, silinmiş gibi sanki. Hangileri mesela? Kocanızla ilgili olanlar mı? Sırtını koltuğun ahşap arkalığına dayadı. Neden bunları soruyorsunuz? Büyük bir ihtimalle krizlerinizi tetikleyen özellikle kocanızın yüzü. Onunla paylaştığınız geçmiş de sizin için bir sorun teşkil ediyor olabilir. Anna iç çekti. Bu kadın sanki rahatsızlığının sebebi kendi duyguları veya bilinçaltıymış gibi onu sorguluyordu. Sanki belleğini kasıtlı olarak belli bir yöne kanalize etmek istiyordu. Yaklaşımı Ekırma'nın yaklaşımından tamamen farklıydı. Buraya gelmesinin sebebi de bu değil miydi? Evet, doğru diye psikiyatrın söylediklerini onayladı. Lauren'la olan ortak anılarım dağılıp yok oluyor. Sustu. Sonra daha canlı bir ses tonuyla devam etti. Ama bunun mantıklı bir açıklaması var. Ne gibi? Lorum benim hayatımın, anılarımın odak noktası. Hatıralarımda önemli bir yeri var. Çikolata evinden önce sıradan bir ev kadınıydım. Eşim benim tek meşgalemdi. Hiç çalışmadınız mı? Anna iğneleyici bir ses tonuyla cevap verdi. Kendiyle alay ediyordu. Hukuk mezunuyum ama bir avukatlık bürosundan içeri adımımı bile atmadım. Çocuğum yok. Lorum benim her şeyim. Nasıl kabul ederseniz. Benim geleceğim. Kaç yıldan beri evlisiniz? 8. Cinsel ilişkiniz normal mi? Normal mi derken neyi kastediyorsunuz? Tatsız, tuzsuz, sıkıcı. Anna anlamadı. Psikiyatr gülümsedi. Biraz gevşeyin, sadece düzenli ilişkiniz var mı diye sordum. Bu bakımdan her şey çok iyi. Hatta ben ona karşı çok arzuluyum. Bu arzum her geçen gün biraz daha artıyor. Bu çok tuhaf. Belki de değil. Ne demek istiyorsunuz? Cevap vermek yerine sustu. Kocanızın mesleği ne? Polis. Nasıl? Üst düzey devlet memuru. Lorun İçişleri Bakanlığı Bilançolar ve Araştırmalar Dairesi'nin müdürü. Fransa'daki bütün suçların istatistikleri, raporları onun denetiminden geçiyor. Tam olarak ne iş yaptığını asla anlamadım ama önemli olmalı. Bakana çok yakın. Matilde her şey pek doğalmış gibi soruları peş peşe sıralıyordu. Neden çocuklarınız yok? Bu konuda bir sorun mu var? Fizyolojik olarak hayır. Peki sebep? Anna tereddüt etti. Cumartesi gecesini hatırladı. Kabus Lorun'un isyanı, yüzündeki kan. Tam olarak bilmiyorum. 2 gün önce bu soruyu ben de kocama sordum. Benim hiçbir zaman çocuk istemediğimi söyledi. Hatta bu konuyu bir daha açmaması için ona söz bile verdirmişim. Ama hatırlamıyorum. Sesi hafifçe yükseldi. Böyle bir şeyi nasıl unuturum? Ama hatırlamıyorum. Doktor birkaç satır bir şeyler yazdı, sonra sordu. Ya çocukluk anılarınız, onlar da mı silindi? Hayır, çok uzaktalar ama hala varlıklarını koruyorlar. Ailenizle ilgili anılar? Hemen hemen hiçbir anım yok. Ailemi çok küçük yaşta kaybettim, bir araba kazası. Bordo yakınlarında bir yatılı okulda büyüdüm. Bir amcanın vesayetinde. Onu artık görmüyorum. Zaten çok sık da görmemiştim. Peki neler hatırlıyorsunuz? Doğa manzaraları, Landes'deki uçsuz bucaksız kumsallar, çam ormanları. Tüm bunlar belleğimde bozulmamış olarak duruyor. Şu anda bile gayet iyi hatırlıyorum. Bu doğa manzaraları bana her şeyden daha gerçek geliyor. Matilde hala yazıyordu. Anna doktorun aslında kargıcık burgacık bir şeyler çiziktirdiğini fark etti. Gözlerini önündeki kağıttan ayırmadan psikiyatr yeniden saldırıya geçti. Uykunuz nasıl? Uykusuzluk çekiyor musunuz? Tam tersine gayet kolay uyuyorum. Belleğinizi zorladığınız zaman bir uyuşukluk, yarı uyku hali hissediyor musunuz? Evet, bir tür uyuşukluk. Bana rüyalarınızdan bahsedin. Hastalığımın başladığı andan beri bir rüya görüyorum. Tuhaf bir rüya. Sizi dinliyorum. Geceleri sık sık gördüğü rüyayı anlattı. Tren garı ve köylüler. Siyah paltolu adam. Üzerinde 4 hilal bulunan bayrak. Çocuk ağlamaları. Sonra kabusun bir fırtınaya dönüşmesi. İçi boş bir gövde, parçalanmış suratlar. Psikiyatr hayranlık dolu bir ıslık çaldı. Anna onun davranışlarının ne kadar samimi olduğunu kestiremiyordu ama bu kadında kendisine güç veren bir şeyler vardı. Matilde'in sorduğu soru onu şaşırttı. Benden önce bir başkasına da danıştınız değil mi? Anna ürperdi. Bir nöroloğa mesela. Bu kanıya nereden vardınız? Semptomlarınız daha çok klinik. Bu bellek zayıflıkları, bu dengesizlik, nörodejeneratif bir hastalığı düşündürüyor. Bu gibi durumlarda hasta bir nöroloğa başvurmayı tercih eder. Hastalığın sebebini saptayan ve ilaç tedavisiyle onu iyileştiren bir doktora. Anna boyun eğdi. Adı Ackerman, kocamın çocukluk arkadaşı. Edik Ackerman mı? Onu tanıyor musunuz? Fakültede birlikteydik. Anna sıkıntıyla sordu. Onun hakkında ne düşünüyorsunuz? Parlak bir öğrenciydi. Teşhisi ne? Bana bazı tetkikler yaptı. Scanner, röntgen, MR ya PET scan. O da geçen cumartesi testleri tamamladılar. Askerlerle dolu bir hastanede. Walde Grace mi? Hayır, Henri Becquerel Enstitüsü, Orsay'de. Matilde bu ismi önündeki kağıdın bir köşesine not etti. Sonuçlar? Net bir şey yok. Ackerman beynimin sağ yarım küresinde şakak lobunda bir lezyon olduğunu söylüyor. yüzleri tanıma ve hatırlama bölgesi. Doğru, küçük bir nekrozun söz konusu olduğunu düşünüyor ama cihazlar tam olarak yerini belirleyemediler. Peki ona göre bu lezyonun sebebi ne olabilirmiş? Anna çok hızlı konuşuyor ve konuştukça rahatlıyordu. Tam olarak o da bilmiyor, yeni tetkikler yapmak istiyor. Beynimin bu bölümü için bir biyopsi, beyin hücrelerimi incelemek istiyor ya da başka bir şey. Ben tam bir tedavi uygulayabilmek için bunun tek yöntem olduğunu söyledi. Psikiyatr dolma kalemini bıraktı ve kollarını göğsünde kavuşturdu. İlk kez Anna'nın söylediklerini bu kadar ciddiye alıyor, şaka yapmıyordu. Şikayetlerinizden ona da bahsettiniz mi? Silinen anılardan, bulanıklaşan yüzlerden. Hayır. Niçin ona güvenmiyorsunuz? Anna cevap vermedi. Matilt üsteledi. Neden bana geldiniz? Neden tüm bunları bana anlatma ihtiyacı duydunuz? Anna belli belirsiz bir hareket yaptı. Sonra gözlerini doktorun bakışlarından kaçırıp konuştu. Bana biyopsi yapmalarını istemiyorum. Beynime girmek istiyorlar. Onlar? Kim? Kimlerden söz ediyoruz? Kocam, Ackerman, belki bu konuda başka bir fikriniz vardır diye bir umutla size geldim. Kafamda bir delik açılsın istemiyorum. Sakin olun. Yeniden doktora baktı. Gözleri dolmuştu. Ben sigara içebilir miyim? Doktor başını salladı, Anna bir sigara yaktı. Duman dağıldığında psikiyatrın dudaklarında aynı gülümsemeyi gördü. Bir çocukluk anısı gözlerinin önüne geldi. Uzunca bir yürüyüşten sonra sınıfındaki öğrencilerle birlikte okula dönüyordu. Kolları gelinciklerle doluydu. Çiçeklerin renklerini uzun süre koruması için saplarını yakmaları gerektiğini söylemişlerdi. Matilt Wilkron'un gülümsemesi ona ateş ile taç yaprakların arasındaki gizemli ilişkiyi hatırlatmıştı. Bu kadının içinde alev alev yanan bir şeyler vardı ve dudaklarının kırmızılığının sebebi buydu. Psikiyatr yeniden durakladı, sonra sakin bir ses tonuyla sordu. Ackerman size bir bellek itiminin psikolojik bir şok nedeniyle de olabileceğini, sadece fiziksel bir lezyondan kaynaklanmayacağını söylemedi mi? Anna büyük bir hırsla dumanı üfledi. Sizin söylemek istediğiniz rahatsızlıklarımın sebebi bir travma, psişik travma olabilir mi? Bu bir olasılık. Şiddetli bir heyecan baskılanmaya yol açabilir. Bir anda büyük bir rahatlama hissetmişti. Şimdi biraz önce duyduğu sözcüklerin onun için ne ifade ettiğini gayet iyi biliyordu. Hastalığının sadece psişik bir yanı olduğunu teyit etmek için bir psikanalist seçmişti. Coşkusunu ifade etmekte zorluk çekmedi. Ama bu şok, dedi soluk soluğa, bunu nasıl atlatacağım? Zorlamadan. Çoğu zaman bellek itimi yavaş yavaş etkisini kaybeder. Bu bir süreç. Peki yüzlerle ilgili travma? Bu da mümkün, evet. Yüzler ve kocanızın yüzü. Anna koltuğunda kaykıldı. Bu ne demek? Peki ya kocamın yüzü? Bana söylediklerinizden yola çıkarsak bunlar sizin bloke olduğunuz iki nokta. Lorum benim heyecana bağlı şokumun nedeni mi? Bunu söylemedim ama benim düşünceme göre her şey ona bağlı. Uğradığınız şok, eğer şoksa, sizin bellek itiminiz ile kocanız arasındaki tuhaf bir karışımın neticesi. Anna sustu. Gözlerini sigarasının ucundaki kora dikmişti. Biraz zaman kazanabilir misiniz diye sordu Matilt. Zaman kazanmak mı? Biyopsiden önce. Siz benimle ilgilenmeyi kabul ediyor musunuz? Matilt masanın üzerine bıraktığı dolma kalemi aldı ve Anna'ya doğru yöneltti. Bu tetkiklerden önce biraz zaman kazanabilir misiniz? Evet ya da hayır. Düşünüyorum, birkaç hafta belki ama rahatsızlıklarım. Konuşarak belleğinizin derinliklerine inmeyi kabul ediyor musunuz? Evet. Çok sık buraya gelmeyi kabul ediyor musunuz? Evet. Peki bazı telkin yöntemlerini, hipnoz gibi mesela? Evet, evet. Bazı sinir yatıştırıcı ilaçlar almayı, evet, evet, evet. Matilt elindeki dolma kalemi bıraktı. Mont Blanche'ın beyaz yıldızı parıldadı. Belleğinizi okuyacağız. Bana güvenin.